Teknoloji Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. 20 Ocak 2012 Cuma günü yeni bir programla daha sizlerle beraberiz. Teknoloji dünyasında geride kalmak üzere olan haftada neler yaşandı, neler olup bitti bu programda konuşacağız her cuma olduğu gibi. Bu hafta CES 2012'nin ardından geçen ilk hafta, geçen hafta oldukça yoğundu biliyorsunuz. Podcast bültenimizde de sizlere CES 2012'nin ayrıntılarını aktarmıştık. Bu hafta başındaki haber merkezinde de teknoloji dünyasında CES 2012 fuarında öne çıkan 10 teknolojik ürünü Teknobulo'nun gözünden sıralamıştık sizlere. Biraz daha rehavet var bu hafta teknoloji dünyasında, ancak yine önemli gelişmeler, önemli haberler var. Bunları aktaracağız. Bu programda üzerinde tartışacağız. Öncelikle bir özet geçelim, neler konuşacağız. Apple'ın duyurusu vardı dün. New York'ta düzenlenen bir basın toplantısıyla eğitim dünyasına yönelik yenilikler tanıtıldı Apple'dan. Buna deneyeceğiz. Google'ın 2011 4. çeyrek finans raporu açıklandı. Google Plus ve Android ile ilgili çeşitli veriler verildi. Bunlara bakacağız. Samsung'un BAD'a işletim sisteminin Tizen'e entegre edilmesi durumu söz konusu. Başka bir mobil işletim sistemine entegre edilme durumu var. Bununla ilgili konuşacağız. Kodak yılların fotoğraf devi, fotoğraf makinesi devi Kodak iflas başvurusunda bulundu. Bununla ilgili konuşacağız. Facebook'un ilk zaman tüneli uygulamaları yayınlandı. Bununla ilgili söyleyecek birkaç şeyimiz var. Samsung'un RIM'i satın alacağına dair dedikodular çıktı. Her ne kadar bu dedikodular daha sonra Samsung tarafında yalanlansa da konuşmaya değer gibi gözüküyor. Buna bakacağız. Microsoft'un Android lisans anlaşmaları devam ediyor. Windows Phone'un sahibi Microsoft Android'den de bir şekilde para kazanıyor lisanslar sayesinde. Pantech'le de bir anlaşma imzalanmak üzere, bununla ilgili haberler çıkmıştı. Bununla ilgili konuşacağız. iPhone 4S ve iPad için bir jailbreak aracı çıkmak üzere. Hatta bugün de bununla ilgili bir haber girmiştik Teknoblog'da. Bununla ilgili biraz daha konuşalım. Türkiye'den haberlerimiz var. Yeni çıkacak cihaz duyuruları var. Cepte cüzdan servisinin BlackBerry Bolt 9900 tarafından desteklenmesi. Samsung'un iki Galaxy cihazının Android Aveya tarafından piyasaya çıkacak olması. Ve Türkiye'de piyasaya çıkan yeni iki ürün Turkcell T11 ve Lenovo IdeaPad U300S. Programın sonlarına doğru bahsedeceğimiz konular olacak. Evet, hemen fazla vakit kaybetmeden başlayalım bu haftaki konuları tartışmaya. Apple biliyorsunuz iPad oldukça popüler. Apple'ın tableti iPad hayatın her alanında fazlasıyla yer tutmakta. Artık çoğu insanın elinde bir iPad görmekteyiz. Birinci nesil olsun, ikinci nesil olsun. iPad okullarda da çok kullanılıyor. Öğrenciler tarafından da çok kullanılıyor. Amerika'da gerçekten yaygın bir kullanım alanına sahip iPad. Aynı zamanda ülkemizde de böyle. Devlet okullarında biliyorsunuz Fatih projesi var. Android tabletlerin okullara önümüzdeki 4-5 yıllık sene içerisinde tüm öğrencilere ve dağıtılması bekleniyor Android tabletlerin. Bunun yanı sıra çeşitli özel okullarda iPad tabanlı eğitim sistemlerini sunuyorlar öğrencilerine. Yani ister Amerika'da olsun ister dünyanın diğer yerlerinde olsun iPad eğitim sektörüne de fazlasıyla girmiş durumda. Ancak bu çalışmalarda, bu eğitim dünyasına yönelik çalışmalarda Apple'ın fazla bir aktif rol oynadığını söylemek güçtü şimdiye kadar. Tamam, çeşitli uygulamalar geliştiriyordu öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak, ancak bunlar çoğunlukla üçüncü parti şirketler tarafından gerçekleştirilmekteydi. Apple'ın sadece iTunes U adı verilen bir üniversite portalı diyeyim, öyle bir bölümü vardı iTunes U adında. Orada çeşitli dersler, video dersler sunulmaktaydı, podcastler sunulmaktaydı. Öğrencilerin işlerini kolaylaştıracak şekilde aynı zamanda iOS programlama dersi de verilmekteydi. O iTunes U üzerinden, iTunes University üzerinden. Bu kadar kısıtlıydı Apple'ın eğitim dünyasındaki çalışmaları. Tabii pek fazla ön plana çıkmayan, arkadan yürüyen çeşitli çalışmalar da vardır tabii, bunu da söylemek gerek. Ancak iPad tarafında düzgün bir çalışma yoktu ta ki düne kadar. Apple'ın 19 Ocak'ta New York'ta bir basın toplantısı düzenleneceğine dair dedi davetiyeler. Ocağın ikinci haftasında gönderilmeye başlanmıştı ve o toplantı dün New York'ta gerçekleşti. Türkiye saatiyle akşamüstü 5'te başladı toplantı ve biz de Teknoblog'da ayrıntıları sizlerle paylaştık bu toplantının. Toplantıda ilk önce iBooks'la ilgili yenilikler tanıtıldı. Öncelikle iBooks İK adı verilen yeni versiyonu tanıtıldı. Aslında iBooks 2'de değişen çok fazla bir şey yok. Değişen en önemli şey bu iBooks 2'nin interaktif ders kitapları adı verilen çeşitli ders kitaplarını okumaya olanak sağlayacak olması. Apple'ın textbooks olarak adlandırdı. Tabii Türkçe bunu ders kitabı olarak çeviriyoruz. Bu ders kitapları interaktif özelliklere sahip. Biliyorsunuz ders kitapları genellikle sıkıcıdır. Çok fazla şey yoktur. Resimler, bilgiler hepsi bir şekilde verilir. Tabii bazı ders kitaplarını ayırmak gerek bu normal ders kitaplarından. Gerçekten böyle sanki bir hikaye tadında, çizgi roman tadında ders kitapları da görmeye başladık son zamanlarda. Hatta çok da iyileri vardır ki okul sıralarından ayrılalı oldukça uzun bir zaman oldu. Liseyi bitireli 12 yılı geçti. Üniversitede bitireli 5 yıl oldu. Yüksek lisans daha dedim. Evet. Yani ders kitaplarının sıkıcı bir yapısı var genellikle. Fotoğraflar, resimler fazla bir şey yok. Peki Apple ne yaptı? Bu ders kitaplarını daha eğlenceli hale getirdi. İşin içine biraz daha interaktivite kattı. Biliyorsunuz iPad'in en önemli özelliği video oynatabilmesi. Video oynatabilen bir iPad varsa o zaman iPad'de sunulacak ders kitaplarında da video oynatımı mümkün olabilir. İşte iBooks 2 üzerinden okunabilen ders kitaplarında bu şekilde bir video oynatma desteği bulunmakta. Kitabın çeşitli yerlerinde şöyle söyleyelim, iBooks 2 ile birlikte bir tane ücretsiz kitap herkesin okuması görmesi amacıyla ücretsiz olarak sunuluyor. Türkiye'den erişilen iBooks Store mağazasında da ücretsiz içeriklerini yer aldığı mağazada da bu ücretsiz kitap bulunuyor. İndirip iPad sahipleri bakabilirler. O kitapta interaktif ders kitabında çeşitli videolar var sayfa içine gömülmüş. Bunları dokunup izleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra 3 boyutlu grafikler var, çeşitli fotoğraflar var, çeşitli animasyonlar, prezentasyonlar var. Hepsini parmaklarıyla öğrenciler dokunarak oynatabiliyorlar. Bunun yanı sıra o interaktif ders kitapları hem yatayda hem de dikeyde kullanılabiliyor. Yatayda kullanıldığında tabii biraz daha o bahsettiğim güzel deneyim içeriğin içerisinde yedirilmiş interaktif içerikler gözükmekte. iPad'i dikey bir şekilde kullandığınızda genellikle yazıların ön plana çıktığını, o bahsettiğim videoların veya 3 boyutlu animasyon gibi görsel içeriklerin biraz da arka planda kaldığını göreceksiniz. Peki, bu bahsettiğim interaktif ders kitaplarının fiyatları maksimum 14 dolar 99 sent, yani 15 dolar. Amerika'da öğrenciler tarafından dünden itibaren indirilmeye başlandı. Çeşitli kitaplar, konularla ilgili kitaplar mevcut. Fizik, kimya, biyoloji, geometri gibi çeşitli konulara yönelik ders kitapları mevcut. McGraw-Hill gibi çeşitli büyük yayın evlerinin de bu Apple'ın ders kitapları projesine desteği söz konusu. Çoğu içerik bu büyük yayın evleri tarafından sağlanacak. Bahsetmediğim başka bir şey var mı? Bu iBooks 2 altında sunulan interaktif ders kitaplarını okumak için tabii ki iPad'de yüklü bulunan kişilerin öncelikle bu uygulamayı iBooks 2'ye güncellemeleri gerekiyor. Zaten şu anda App Store üzerinden de iBooks 2 indirilebiliyor. Ve bunun yanı sıra da interaktif kitapların okunması için iPad'lerin iOS 5'e yüklenmiş olması gerekiyor. Minimum iOS 5 ile çalışıyor. Bu bahsettiğim yeni ders kitapları. Bu arada bu interaktif ders kitaplarının sadece iPad'de çalıştığını söyleyelim. iPhone'da veya iPod Touch'ta bu interaktif ders kitapları okunamıyor. Ne de olsa karşımızda bir kitap var ve bu kitabın maksimum deneyimini almak için de büyük ekranlı bir cihaza ihtiyaç var. Büyük ekranlı cihaz da iPad demek. Peki bahsetmiştim bu iBooks Store'da bulunacak olan ders kitaplarının çoğu büyük yayıncılar tarafından Apple'ın anlaştığı yayıncılar tarafından sağlanacak. Peki bireysel bireysel çalışmalar yapmak mümkün olmayacak mı? Tabii ki mümkün olacak. Dileyen, bilgisine güvenen, ortaya bir eğitim eseri koyabileceğini düşünen, kendine güvenmiş kişiler de Mac App Store üzerinden ücretsiz olarak sunulan iBooks Other adı verilen bir yazar uygulaması yardımıyla bu iBooks Store'da yer alacak şekilde interaktif ders kitapları hazırlayabilecek. Peki bu yazılım iBooks kitabı, ders kitabı hazırlama yazılımında neler sunuluyor? Keynote sunumlarını veya dinamik notları eklemeyi mümkün kılıyor bu yazılım. HTML5 tabanlı içerikler, HTML içerikler, videolar hepsini ekleyebiliyorsunuz bu uygulama sayesinde kitaba, hazırladığınız kitaba başlıklar, bölümler, içerikler her türlü şey ekleniyor. Ve bunun yanı sıra kitapların iBook Store'da yayınlanması için, bu hazırlanmış olan kitapların iBook Store'da yayınlanmış olması için bir iBook Store satıcı hesabı gerekiyor. Biraz karıştırmıştım dün bu iBooks adı verilen uygulamayı ve yayınlama prosedürünün nasıl olduğunu gördüğüm kadarıyla bu Amerika ile bağlantı gerekiyor bir şekilde. Şu an için Türkiye'de bir kitap hazırlayıp yayınlamak mümkün olabilir mi bilmiyorum, ancak belki işin ücretsiz olması durumunda belki bir şeyler yapılabilir. Belki Apple'ın Türkiye bölümü bu ücretsiz ders kitapları için bir şeyler yapabilir. İleride biraz da bu olaya yakından bakmak gerekiyor. iBooks ders kitaplarına bir daha dönecek olursam, bu ders kitaplarında çeşitli bölümlerin altını çizip o altı çizilen yerlere ilişkin notlar almak mı mümkün? Çalışma kartları oluşturmak mümkün? Mümkün ve bu oluşturulan, altı çizilen ve oluşturulan kartların listesinde kitap içerisinde yer alan özel bir bölümde görmek mümkün. Bu şekilde güzel bir navigasyonu da sağlıyor. Bu arada işin özü yine arama, içerik arama. Kitabın üst kısmındaki barda, çubukta bir arama ikonu var. Oraya dokunup öğrenciler diledikleri içeriği arayıp kitap içerisinde rahatlıkla bulunabiliyor. Kitabın her sayfasında da numaralar var, sayfa numaraları var. Bu şekilde de diyelim ki bir öğretmen iPad'lerin olduğu, öğrencilerde iPad olan bir sınıfta ders veriyor ve her öğrencinin iPad'inde aynı kitap var, aynı elektronik ders kitabı var ve öğretmen şu sayfayı açın dediğinde bütün öğrenciler o belirtilen sayfayı açıp oradan eğitime devam edebilecek. Kitap tarafında, elektronik ders kitabı tarafında bunlar var. Apple'ın tanıttığı, bahsettiğim gibi maksimum 15 dolarlık fiyat Amerika'da şu anda öğrenciler tarafından indirilebiliyor. Bir de iBooks adı verilen bir kitap hazırlama uygulaması tanıttı Apple. İşin kitap tarafı bu. Bir de iTunes U uygulaması var. Başında belirttiğim gibi bu konunun başında iTunes U uygulaması iTunes için yer alan bir üniversite eğitim portalı gibiydi. Burada çeşitli videolar, podcastler vesaire yer almaktaydı. Ancak içerik sınırlıydı. Sadece üniversite öğrencilerine sınırlıydı. Apple'ın iPad'ler, iPhone'lar için çıkarmış olduğu bir uygulama sayesinde, mobil uygulama sayesinde artık bu içerik sadece üniversitelerde değil, liselerde de sunulmaya başlandı. iTunes U adı verilen bu uygulamada ne var? Üniversite öğretim görevlileri dersleri çeşitli videolarla öğrencilere anlatabiliyor. Ve sınıf boş aslında. Sınıfta fiziksel olarak kimse yok, ancak bütün öğrencilerde iTunes U'nun olduğunu düşünün. iTunes U yazılımının ve öğretmen uzakta, diyelim ki odasında oturan bir öğretmen, evlerinde veya yurtlarındaki odalarında oturan öğrenciler uzaktan ders anlatabiliyor. Bütün ödevleri, öğrencilere ders verme işleminin yanı sıra ödev verme işlemini bu iTunes U uygulaması yardımıyla gerçekleştirebiliyor. Öğrenciler bu uygulama üzerinden ders notları alabiliyor. Bunun yanı sıra çalışmalarını diğer öğrencilerle paylaşabiliyor. iTunes U uygulamasının tasarımı, üniversitelerin genellikle kullandığı böyle aralarında ayraçların olduğu, belirteçlerin olduğu tel spiralli defterler vardır. Onun gibi bir tasarım verilmiş uygulamaya. Kullanması gerçekten oldukça hoş. Güzel bir arayüzle gelmiş bu uygulama. Zaten Apple'ın da bir klasiğidir bu. Bu uygulama sayesinde de üniversite öğrencilerinin ve lise öğrencilerinin eğitim alanında derslerinden aldığı verimin daha da arttırılması hedefleniyor. Yurt dışında Amerika'daki üniversiteler çoğu bu iTunes uygulamasını destekliyor. Listede herhangi bir Türk üniversitesi yok. Ancak Apple'ın tanıtmış olduğu bu yenilikleri gören Türkiye'deki öğretmenlerimizin, üniversite öğretim görevlilerimizin biraz durumu kıskandıklarını söyleyebilirim herhalde. Gerçekten bu tarz uygulamalar, ben öğrenci olsam gerçekten şevke gelip çalışırdım, öyle söyleyeyim sizlere. Hem iPad'deki ders kitapları olsun hem de iTunes olsun, gerçekten öğrencileri ve de öğretim görevlilerini, hocaları çalışmaya sevk edecek, şevk edecek, çekecek türden uygulamalar gibi gözüküyor. Evet, Apple'ın 19 Ocak tarihli basın toplantısında tanıttığı şeyler ana hatlarıyla bunlardı. Zaten bu basın toplantısı yayınlandıktan hemen sonra bu elektronik ders kitabını indirdik test merkezimizdeki iPad'e ve hemen bir inceleme gerçekleştirdik. İnceleme videosunu çekip Teknoblog'da yayınladık. Onu da ilgili haberde bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra Apple'ın dün gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısının videosu da yayınlandı. Apple'ın sitesinde bulabilirsiniz ya da iTunes sahibiyseniz veya bir iOS cihazı sahibiyseniz podcast bölümüne girerek Apple Keynote başlığı altında sunulan bu son kaydı, son basın toplantısı kaydını cihazınıza indirip izleyebilirsiniz. Apple'ın bu tanıtmış olduğu yenilikleri görmek açısından, belki canlı gözlerle görmek açısından basın toplantısını izlemek iyi olacaktır. Artık bu basın toplantısı geçtikten sonra Apple'ın başka bir basın toplantısını beklemeye başladık. iPad 2 ile ilgili basın iPad'in yeni modeliyle ilgili basın toplantısını beklemeye başladık. O basın toplantısının da Şubat'ta veya en geç Mart ayının başında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bununla ilgili detayları da, haberleri de Teknoblog'da bulabilirsiniz. Sürekli yeni yeni haberler girmekteyiz 2012 model iPad ile ilgili. Devam edelim. Apple'dan Google'a atlayalım. Google 2011 4. çeyrek finans raporunu açıkladı dün. Ve bu finans raporundan gördüğümüz kadarıyla şirket gelirlerini 10 milyar doların üzerine çıkarmayı başardı. Tabii bu yer alan, yayınlanan raporda dile getirilen 10 milyar dolarlık gelirin içinde şirketin trafik edinme maliyetleri hesaba katılmadı. Bu maliyetler hesaba katıldığı zaman 8,13 milyar dolara düşüyor şirketin net geliri ve bu tablo beklentilerin altında kalmış bir tablo. Aslında baktığımızda çok iyi bir tablo gibi gözüküyor. 8 milyar dolarlık bir net gelir elde etmek ve bunu bir çeyrekte elde etmek gerçekten iyi. Ancak Wall Street'in tahminlerinin altında kaldı bu rakam ve bu nedenle de Apple'ın hisse senetlerinin değeri %9 oranında değer kaybetti. Google'un gelirleri %29 oranında artış gösterdi ve şu anda şirketin kasasında 44,6 milyar dolarlık bir nakit rezervinin olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra şirketin net kazancı da %6'lık bir artış gösterdi ve 2,71 milyar dolara çıktı. Reklam tıklama miktarı geçen yıla göre %34 oranında arttı. Google'ın bu şekilde bir mali tablo ortaya konuldu arama deviyle ilgili olarak. Google'ın CEO'su Larry Page açıkladığı bu rakamlarla birlikte servislerle ilgili çeşitli rakamları da paylaştı. Bunların içerisinde bizim ilgimizi çeken Google Plus'ın kullanıcı sayısı oldu. Google Plus'ın kullanıcı sayısı ile ilgili çeşitli tahminler yapılmaktaydı. Ve Larry Page'in açıkladığı rakama göre Google Plus şu anda 90 milyon kullanıcıyı geçmiş durumda. 90 milyon üzerinde bir kullanıcı sayısı mevcut Google Plus'ın. Tabii bu 90 milyon kullanıcının bu servisi ne kadar aktif bir şekilde kullanmakta olduğu da merak konusu. Biliyorsunuz eğer bir Gmail hesabınız varsa Google Plus'a da rahatlıkla abone olabiliyorsunuz. Hesabınızı açıp kullanabiliyorsunuz. Ve birçok kişi de Google Plus'ı merakla açtı, hesaplarını oluşturdu. Ancak ondan sonra olduğu gibi bıraktı, hesaplarını pek fazla kullanmıyor. Düşüncemiz bunun nedeni çapraz paylaşım özelliğinin olmaması Google Plus'ta. Çünkü Facebook, Twitter, Foursquare gibi servislerde biliyorsunuz. Diyelim ki Twitter'da bir tweet yazdınız. Bu tweet anında Facebook üzerinden paylaşılabiliyor. Ya da Foursquare'den bir check-in yaptınız. Bu check-in anında Facebook'ta veya Twitter'da yayınlanabiliyor. Ancak Google Plus'ta böyle paylaşımlar, çapraz paylaşımlar bulunmamakta. Belki Google bunu bilerek koymuyor çünkü Buzz'da böyle bir şey yapmıştı. Tweetler ve RSS'ler paylaşılabiliyordu Google Buzz üzerinden ve iş öyle bir hale almıştı ki artık çoğu kişinin Google Buzz hesabı otomatik paylaşım alanına dönmüştü, içerik çöplüğüne dönmüştü. Belki Google bu sefer bunun olmasını istemiyor ve bu nedenle de böyle bir çapraz paylaşım imkanı sunmuyor. Ancak şöyle söyleyelim, insanlar da Facebook'ta veya Twitter'da paylaştığı içeriğin aynısını daha sonra Google Plus'ta paylaşmak istemiyor ve şu anda Google Plus'ta herkesin olmadığından dolayı, herkes oraya gelmediğinden dolayı birincil sosyal platform görevini görmüyor. Bu nedenle de Google Plus'ın şu an için biraz sessiz bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Facebook kadar, Twitter kadar şen şakrak bir yer gibi değil. Bir yer gibi değil, ancak yine de Google Plus'ta da değerli paylaşımların yapıldığını söylemek gerek. Üstelik Google Plus'ta da Google her zaman sürekli yenilikler yapmakta, yeni servisler sunmakta. Son olarak web kamerası üzerinden video çekip bunu YouTube üzerinden yayınlama. Yine tabii YouTube üzerinden demişken YouTube altyapısı kullanıyor, ancak Google Plus üzerinden içerik paylaşımı yapılıyor. Böyle bir yenilik getirdi. Google Plus'ın aslında içini değiştikçe özelliklerine baktığınızda gerçekten kullanması oldukça zevkli. Eğer bir arkadaş grubuyla çalışıyorsanız ya da bir iş sahibiyseniz Google Plus üzerinden bütün iş akışınızı sağlayabilirsiniz. Bunu söylemek mümkün. Böyle bir özelliği var, güzelliği var Google Plus'ın ve 90 milyona ulaşmış olması, 100 milyona yakın bir kullanıcı sayısına ulaşmış olması Google Plus'ın, üstelik bunu 6 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirmiş olması Google Plus'ın gelecekte çok daha hızlı bir şekilde büyüyüp 800 milyon kullanıcı sayısını geçmiş olan Facebook'a biraz da yaklaşacağını, arayı biraz daha hızlı şekilde kapatacağını gösteriyor. Bunu söyleyebiliriz. Google Plus'ın 2012'deki performansını merakla takip ediyor olacağız, ilgiyle takip ediyor olacağız ve detayları da yine paylaşıyor olacağız. Teknoblog'da sizlere gerek yazılarımız olsun, gerekse podcastlerle veya haber merkezi programlarımız olsun. Google'ın bir başka servisi mobil servis, Android mobil işletim sistemi. Android'de biliyorsunuz artık pazarda lider konumuna geldi. Birçok farklı üretici Android işletim sistemiyle çalışan cihazlarını çıkarmakta ve her geçen gün Android ekosistemine yeni cihazlar katılmakta. Andrew Rubin geçtiğimiz ay Android ile ilgili çeşitli rakamlar paylaşmıştı, ancak onları gayri resmi şekilde nitelendirebiliriz. Bu nedenle Larry Page'in açıklamalarını biraz da resmi sayabiliriz. Larry Page'in açıkladığına göre günlük 700 bin Android cihaz aktivasyonu gerçekleştiriliyor. Her gün 700 bin yeni cihaz katılıyor dünyaya, Android cihazı. Ve şu anda 250 milyon kadar aktif Android cihazı var dünya geneline dağılmış durumda. Tabii bunlar Google'un ölçmüş olduğu rakamlar. Aktivasyon derken Android Market erişimi açılmış olan cihazlar kastediliyor. Yani bir de Android Market erişimi olmayan cihazlar var. Bunlar da hesaba katıldığında rakam tabii ki çok daha büyüyor. Bunu söylemek gerek. Bu arada Android'in uygulama mağazası Android Market üzerinden de yaklaşık 11 milyar uygulama indirilmiş. iOS App Store'dan yapılan 18 milyarın üzerindeki uygulamayla karşılaştırıldığında biraz geride kalıyor Android Market. Ancak arada çok fazla bir fark yok. Üstelik Aralık ayı başından bu yana geçen 6 haftalık sürede Android Market 1 milyon üzerinde yeni indirme sayısı kazanmış. Bu da Android Market'in gerçekten hızlı bir şekilde büyümekte olduğunu ve performansının da giderek yükseldiğini göstermekte. Google için 2011 yılı böyle kapandı. Biraz tahminlerin altında kaldı. Hisse senetlerinin fiyatları düştü. Ancak ortadaki tablo aslında çok da iç karartıcı durmuyor. Google'ın 2011'i iyi kapatıp 2012'ye de iyi başladığını söyleyebiliriz. Bunlar Google ile ilgili söyleyeceklerimiz. Devam edelim. Google'ın akıllı telefon tarafında, Android tarafında ortağı olan Samsung'dan bir habere yer verelim. Samsung biliyorsunuz mobil arenada oldukça aktif bir şirket. Dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi diyebiliriz. Galaxy S2 ile bu unvanı da ele geçirmişti şirket. Samsung'un elinde Android'in dışında Windows Phone var. Bada işletim sistemi var, kendi içerisine geliştirmiş olduğu ve bir de Intel'in başını çektiği, Migo'dan umudunu bulamayan Intel'in yeni oluşturduğu Tizen adı verilen bir platform var. Mobil işletim sistemi platformu ve Samsung'da bu Tizen kuruluşunu, Tizen'i oluşturan grubun içerisinde yer alan bir üye konumunda. Şimdi Samsung'un elinde bir sürü platform var, bir sürü mobil platform var. Samsung da bu platformların sayısını düşürmek istiyor. Tabii Android ve Windows Phone'da yapacağı bir şey yok. En azından yeni yola çıkmış Tizen'a Bada'yı katıp bir katkıda bulunabilirim, hem de elimdeki yükü biraz hafifletebilirim diye düşünmüş olmalı. Geçen hafta sonunda bu tarz haberler çıkmıştı ve biz de bunu Teknoblog'da sizlere aktarmıştık. Ancak daha sonra gelen haberler Bada'nın Tizen'a entegrasyonunun henüz son aşamaya gelmediğini, kararın henüz verilmediği şeklindeydi. Aslında planlanan şu. Bada'da, Tizen'da ayrı şekilde devam edecek. İkisi de kendi yolunda ilerleyecek. Tizen biraz daha üst sınıf cihazlarda, Samsung'un üst sınıf cihazlarında yüklü gelecek. Tabi bu arada Tizen'ı başka üreticiler de cihazlarında kullanıyor olacak. Sadece Samsung'da görmeyeceğiz diye tahmin ediyoruz. Ancak Samsung tarafına bakacak olursak Tizen'in biraz daha üst sınıf cihazlarda geleceği şeklinde beklentiler var. Bada ise orta ve giriş seviyesi telefonlarda karşımıza çıkabilir. Samsung böyle bir strateji planlıyor geleceğe yönelik olarak ve her iki platforma da uygulama geliştirecek yazılımcıların aynı yazılım geliştirme araçlarını ve aynı arayüzü kullanıp tek geliştirdikleri tek uygulamayı iki farklı platformda da çalıştırması öngörülüyor. Entegrasyondan kastedilen aslında biraz da bunun olduğu söylenmekte. Yani her iki işletim sistemi de yaşamaya devam edecek. Sadece uygulama geliştirme tarafında tek bir yoldan hareket edilecek. Tabii bununla ilgili bahsettiğimiz gibi karar henüz verilmiş değil. İlerleyen zamanlarda BADA'nın akıbetinin ne olacağını net bir şekilde görüyor olacağız. Bu arada Samsung'un Tizen tabanlı ilk telefonu ile ilgili bilgiler geçtiğimiz hafta çıkmıştı. CES'ten dolayı arada kaynadı ancak onu belirtmeden geç benim GTI 9500 adı verilen bir cihaz. Tizen'in SDK dosyalarının içinde bu cihazın bir fotoğrafı yer aldı. Ekran görüntüleri yer aldı. Ekran görüntülerine bakıldığında o Android'e yakın bir kullanıcı deneyimi var ancak hoş gözüktüğünü söyleyebiliriz. Cihazda Galaxy S2'nin tasarımını andırıyor. Samsung'un geleneksel tasarım çizgilerini, akıllı telefon tasarım çizgilerini barındıran bir cihaz görünümünde GTI 9500 adı verilen cihaz. Tabi bu cihazın gerçeklik kazanıp kazanmayacağını, karşımıza gerçekten çıkıp çıkmayacağını şu an için bilmiyoruz. Zamanla görüyor olacağız. Ancak bu yıl içinde bir Tizen cihazının çıkmasını bekliyoruz ve bakalım bu cihaz GTI 9500 olacak mı, olmayacak mı? Onu da zamanla görüyor olacağız. Bu arada Samsung demişken bir not düşelim. Galaxy S3 ile ilgili bayağı bir soru sorulmakta. Merakla beklenen cihazlar arasında yer alıyor tabii bu cihaz. Herhalde Galaxy S3 bir aksilik olmazsa gelecek ayın sonlarına doğru düzenlenecek olan Barcelona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtılıyor olacaktır. Şubat sonu gibi düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 ve 2011'in Mobil Dünya Kongrelerinde olduğu gibi 2012'nin etkinliği de bir Galaxy Samsung Galaxy gözde cihazına ev sahipliği yapacaktır. Bu şekilde bir beklentimiz de mevcut. Bunu da belirtmeden geçmeyelim sizlere. Devam edelim. Samsung'dan bir başka şirkete geçelim. Kodak'a geçelim. Kodak oldukça zor günler geçiriyor söylemek gerekirse. Bir zamanların gözde kuruluşu, fotoğrafçılık alanında köklü bir kuruluşu. Şu anda iflas tehlikesi yaşamakta. İflas başvurusunda bulundu Kodak. Dün Amerikan yasalarının sağladığı haklardan faydalanarak iflas başvurusunda bulundu. Oldukça büyük bir darboğazda kaldı şirket. Tabii son yıllardaki dijital fotoğraf makinesi dönüşümüne Kodak kendisini uydurmaya başaramadı. Canon becerdi, Nikon becerdi bir şekilde. Bunun yanı sıra Panasonic, Olympus gibi çeşitli şirketler çıktı. Ancak Kodak'ın bu rekabete iyi bir şekilde ayak uydurduğunu söyleyemeyiz. Kodak rekabetçi ürünler çıkarma konusunda pek başarılı olamadı. Şirket darboğaza düştü ve elindeki patentlere sarıldı. IMAX'e projeksiyonla ilgili, projeksiyon teknolojiyle ilgili çeşitli patentlerini satmıştı geçtiğimiz yaz aylarında. Ve bunun yanı sıra Kodak, Apple'a, HTC ve Samsung'a da patent davaları açtı. Hatta bu yıl içerisinde bile iki tane ayrı davanın haberini yaptık. Ve tüm bunlarla şirket biraz olsun para sağlamaya çalışıyor kendisine. Şirketin toparlanma sürecinin başlangıcının 2013'ü bulması bekleniyor. Yani şu anda bir iflas durumu var. Ancak Kodak'ın amacı şirketi yeniden bir şekilde ayağa kaldırmak. Bu doğrultuda klasik fotoğrafçılıktan dijital fotoğrafçılığa geçişi hızlandırmayı planlıyor şirket. Bunun yanı sıra bir de açıklama yapıldı. 2011 yılı gelirlerinin 175'inin dijital bilimlerden elde edildiğini açıklamış Kodak şirketinden gelen açıklama bu şekilde. Ancak bu durum bile dijital birimlerden gelen gelirler bile şirketin şu anki durumunu kurtarmaya yetmiyor gibi gözüküyor. Kodak Yönetim Kurulu Başkanı Antonio Perez'den gelen açıklama şu şekilde: şirketinin dijital bölümünü etkili bir şekilde şirketin dijital bölümünü yarattık. Aynı şekilde bazı geleneksel operasyonlardan da çekildik. 13 üretim merkezini ve 130 işleme laboratuvarını kapattık. 2003'ten bu yana 47 bin çalışanla yollarımızı ayırarak küçüldük. Artık sıra maliyet yapımızı düzenleyerek, kaynaklarımızı nakde çevirerek bu dönüşümü tamamlamaya geldi. Yani durum şu: Kodak Chapter 11, Chapter 11 adı verilen bir Amerikan yasalarından doğan hakkını kullanıyor. Bir iflas başvurusuna yapılıyor. Ya, iflas başvurusunda bulunuyor. Bu başvuru sonrasında borçlar yeniden yapılandırılıyor. Yeniden yapılandırma yapılıyor. Eski borçlar bu şekilde yeniden yapılandırma sonrasında ödenecek. Ve sonuçta şirket bu darboğazdan, bu sıkıntılı durumdan dijital teknolojilere dönüşle kurtulmayı amaçlıyor. Bunu söyleyebiliriz. Tabii bu arada sürmekte olan veya satılan patentlerle de ek gelir elde edilmeye çalışılıyor. Aslında bilirsiniz, şirketler kötü durumu bile bir şekilde iyiymiş gibi göstermeye çalışır. Kodak'ta da Aslında şu anda durumun iyi olduğunu, geleceğin parlak olduğunu yansıtan bir hava söz konusu. İşte Kodak Değişiyor adı verilen bir bölüm açılmış. Burada şirketin dijital teknolojilere geçeceği, yeni bir parlak bir geleceğin beklediği şeklinde izlenim yaratılıyor. Belki bu doğru olabilir. Belki gerçekten Kodak bu şekilde bir ümit taşıyor olabilir. Ancak belki de durum karamsar olabilir. Bunu zamanla görüyor olacağız. Kodak'ı bu süreçte yakından takip etmekte fayda var. Yakından izleyeceğimiz şirketler arasında yer alıyor Kodak. Bundan böyle. Devam edelim. Kodak'tan başka bir şirkete geçelim. Sosyal ağ devlerinden bir tanesine, Facebook'a geçelim. Facebook biliyorsunuz geçtiğimiz Eylül ayında düzenlemiş olduğu F8 konferansında, geliştirici konferansında yeniliklerini tanıtmıştı. Bu yenilikler içerisinde en dikkat çekici olanı zaman tüneliydi. Timeline adı verilen zaman tüneli, kullanıcıların Facebook'a girdiklerinden bugüne kadar yapmış oldukları paylaşımları yıl bazında, ay bazında veya gün bazında görmelerine olanak sağlıyor. Bunu bir zaman çizgisi içerisinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'ye zaman tüneli şeklinde çevrildi bu timeline. Bunu söyleyelim. Biraz zaman çizgisi denebilirdi. Ancak zaman tüneli demek daha uygun görülmüş çalışanlar tarafından, yöneticiler tarafından. Her neyse, bu zaman tüneli sadece kullanıcıların Facebook'taki aktivasyonlarını değil, başka uygulamalar üzerinde, servisler üzerinde, web siteleri üzerinde yapmış oldukları aktivasyonları da yansıtma amacını taşıyordu. Facebook'un mantığı bu şekildeydi. Bu zaman tüneli içerisindeki bu paylaşım, bu aktarım tabii ki uygulamalar yardımıyla olacaktı. Facebook'un zaman tünelinde yer alacak uygulamaların ilk partisi geçtiğimiz Çarşamba günü faaliyete geçti. İlk kısım partide ilk parti uygulamalar arasında FoodSpotting, Ticketmaster, Kobe, TripAdvisor gibi uygulamalar, servisler, yurt dışında genellikle yurt dışında popüler olan servisler yer alıyor. Bu servisleri timeline'a, zaman tüneline eklemek için yapmanız gereken özel bir sayfa var. Timeline sayfası, zaman tüneli uygulama sayfası. Bu sayfaya gittiğinizde şu anda zaman tünelini eklenebilecek olan tüm uygulamaların listesini görmektesiniz. Servislerin listesini görmektesiniz. Bu linklere, bağlantıların bazılarını tıkladığınızda doğrudan o uygulamanın, servisin web sitesine yönlendiriliyorsunuz. Bazılarında ise özel bir Facebook içerisinde barındırılan özel bir ekran giriyor ve bu yükleme ekranından doğrudan o uygulamayı yükleyip zaman tünene ekleyebiliyorsunuz. Sayfayı refresh attığınızda o uygulama kutucuğunun zaman tünene eklendiğini göreceksiniz. Artık bu kutucuk içerisinde söz konusu servisin web sitesine veya uygulamasında yapmış olduğunuz paylaşımlar, beğeniler veya başka aktivitelerin o kutucuk içerisinde, zaman tünelinizdeki uygulamaya ait kutunun içerisinde göründüğünü fark edeceksiniz. Böyle bir durum söz konusu timeline'daki, zaman tünelindeki uygulamalarla ilgili olarak. Şöyle örnek verelim. FoodSpotting adı verilen bir uygulama var. Türkiye'de de kullanıcı sayısı artmaya başladı. Türkiye'den, İstanbul'dan da çeşitli mekan örneklerini görmekteyiz bu FoodSpotting uygulaması içerisinde. Diyelim ki FoodSpotting içerisinde bir mekan var. Beğendiniz, orayı gördünüz, bilgilerini, çeşitli fotoğraf paylaşıyor o FoodSpotting'de kullanıcılar. Gittikleri mekanda yedikleri yemeklerle ilgili. Diyelim ki siz de o mekanı, o yemeği beğendiniz. Ona bir beğendim işareti koyuyorsunuz. Bir tane linke tıklıyorsunuz, ikona dokunuyorsunuz vesaire. Bunu yaptığınızda yapmış olduğunuz bu kayıt o zaman tünelindeki uygulamanın kutucuğuna düşüyor. Orada yapmış olduğunuz bu aktivitenin kaydını görüyorsunuz. Bu şekilde farklı uygulamalarda, servislerde, web sitelerindeki aktivitelerde zaman tüneline bir şekilde yansımış oluyor. Facebook'un zaman tüneli uygulamalarının mantığı bu. Bunun yanı sıra çeşitli haber uygulamaları da var. Sayısı daha da artacaktır. Wall Street Journal var mesela. Kullanıcılar Facebook'tan çıkmadan o Wall Street Journal'daki haberleri Facebook içerisinde okuyabiliyor. Böyle uygulamalar da var. Bu tarz uygulamalar da var. Ve bu zaman tüneli uygulamalarıyla birlikte beğen, yani like fiilinin yanı sıra cooking, reading, listening gibi, yani yemek pişirmek, dinlemek, okumak gibi yeni spesifik, biraz daha özel fiiller geliyor. Facebook'un zaman tüneli uygulamasının temelini bunlar oluşturuyor. Şu anda ilk partide yabancı uygulamalar çoğunlukta ancak zamanla Türkiye'den de uygulama geliştiricilerinin göstereceği ilgiyle yerli uygulamaların da zaman tünelini işgal etmeye başladığını göreceğiz. Şu anda şirketlerimiz Facebook'a fazlasıyla engaje olmuş durumda. Fazlasıyla kullanmaktalar. Reklamlarda bile artık Facebook adreslerini görmeye başladık. Web sitesi adreslerinden çok daha fazla ön plana çıkartılıyor Facebook adresleri ve ortada böyle bir entegrasyon uygulama söz konusuyken kullanıcıların zaman tünelinde girme fırsatı varken şirketlerimizin, tanıtımcıların, reklamcıların bu fırsatı kaçırmayacağını düşünüyoruz. Yakın zamanda zaman tünelinde de yerli uygulamaları daha fazla şekilde görmeye başlayacağız gibi gözüküyor. Devam edelim Facebook'tan yine Samsung'a dönelim. Aslında Samsung'a dönerken bir de Research in Motion'a dönelim. İkisini de ilgilendiren bir haber. Research in Motion'ın Kanadalı BlackBerry üreticisinin zor günler yaşadığı söylenmekte, bir süredir medyada yer almakta. Yatırımcıların, şirketin hissedarlarının şirketin içinde bulunduğu durumdan rahatsız olduğu dile getiriliyor ve yönetim şirketin başındaki Mike Lazaridis ve Jim Balsillie'nin görevlerinden ayrılması şeklinde bazı baskılar da yapılmakta. Şirketin içinde bulunduğu durumu tersine dönündürmek amacıyla çeşitli planların olduğu söyleniyor. Oldukça radikal planlar da söz konusu. BlackBerry 10 işletim sisteminin lisanslanması, başka üreticilere lisanslanması planlanan, düşünülen alternatiflerden, çözümlerden bir tanesi. Bunun yanı sıra şirketin tamamen satılacağına dair bazı dedikodular da yapılmakta. Bunlar ne kadar doğru bilmiyoruz. Ve bu dedikodularla ilgili olarak Samsung'un da Research in Motion'la ilgilendiği şeklinde bir haber yer almıştı geçtiğimiz günlerde. Buna Teknoblog'da yer vermiştik. Research in Motion'da Rim'inde Samsung'la ilgilendiğini, Samsung'un kendisini alması için, satın alması için biraz gayret gösterdiği şeklinde haberler çıkmıştı. Ancak daha sonra Samsung'dan konuyla ilgili bir yalanlama geldi ve herhangi bir şirketle ilgilenmedikleri şeklinde bir açıklama yapıldı şirket yöneticisi tarafından, şirketin sözcüsü tarafından. Bu şekilde satın alma dedikoduları sürekli çıkmakta. Samsung için özellikle fazlasıyla görmekteyiz bunu. Durumu ortada. Samsung'un oldukça parlak bir durumda. Satışları iyi. Bunun yanı sıra mobil alanda da iddialı. Her ne kadar Apple'la davalık olsa da çeşitli ülkelerde davalar görülse de işte ürünlerle ilgili ihtiyati tedbirleri olsa da Samsung'un genel durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce HP'nin webOS işletim sisteminin Samsung tarafından satın alınabileceği şeklinde bir dedikodu çıkmıştı. Yine Samsung yalanlamıştı bunu. Bu sefer de Rim'in satın alınması ile ilgili bir dedikodu çıktı ve yine Samsung tarafından yalanlandı. Samsung Rim'e neden ilgi gösterir, neden satın almak ister bunu bilmiyoruz. Belki elindeki BlackBerry Messenger servisinin bir potansiyeli olduğunu düşünmüş olabilir. Zaten dedikoduların temel kaynağı da, dayanağı da buydu. Samsung'un şu anda Chat.on diye bir servisi var. Yeni yola çıkan ancak BlackBerry Messenger gibi hazır, olgunlaşmış, içinde baya bir kullanıcı barındırılan servisin varlığı da söz konusu. Belki Samsung'un buna ilgi gösterip Research in Motion'ı satın alabileceği şeklinde tahminler, dedikodular yürütülmüştü. Ancak Samsung'dan gelen son açıklama böyle bir satın alma fikrinin olmadığı, bulunmadığı şeklinde. Devam edelim. Samsung ve RIM'den Microsoft'a geçelim. Microsoft biliyorsunuz Windows Phone adı verilen bir mobil işletim sistemi platformuna sahip. Ve şu anda Windows Phone Mango cihazları da birkaç aydır piyasada bulunmakta. Microsoft Windows Phone'la bir şekilde para kazanıyor. Ancak Windows Phone'dan kazandığının daha fazlasını Android'den kazanıyor. Nasıl kazanıyor peki? Microsoft'un elinde birçok patent bulunmakta. Patent açısından Microsoft'un zengin olduğunu söyleyebiliriz. Mobil teknolojiler alanında birçok patenti var. Ve biliyorsunuz mobil dünyada da şu anda bir patent savaşları söz konusu. Birçok farklı üretici birbirini mahkemeye veriyor patentler yüzünden. İşte Microsoft da elindeki bu patentlerle mahkemelik olan şirketleri koruma yoluna gidiyor. Elindeki patent portföyünü bu lisans anlaşması imzaladığı şirketler açıyor ve onları bir şekilde koruma altına alıyor. Android patent konusunda tehlikeli bir platform. Android ile ilgili çıkan birçok patent davası var, patent ihlal davası var ve Microsoft'ta Android cihaz üreticileriyle çapraz lisans anlaşması yaparak elindeki patent portföyünü bu Android cihaz üreticilerine açıyor ve hem onların yasal sorunlarla karşılaşmamasına yardımcı oluyor. Hem de kasasını biraz da parayla doldurmuş oluyor. Genellikle yapılan lisans anlaşmaları cihaz başına ödenen ücret şeklinde oluyor. Hem Android hem de Chrome işletim sistemi tabanlı cihazların satışından dolayı üreticiler, lisans anlaşması imzalayan üreticiler Microsoft'a bir ödeme yapmakta. Microsoft daha önce HTC, LG, Samsung gibi büyük üreticilerle anlaşmalar imzalamıştı. Android konusunda önde gelen üreticiler bunlar ve bunun yanı sıra biraz daha nispeten küçük üreticilerle de anlaşmaların yapılması durumu söz konusuydu. Yani piyasada bulunan Android cihazlarının büyük bir yüzdesini üreten üreticiler şu anda Microsoft'la lisans anlaşması yapmış durumda ve Pantech'in de bu üreticiler arasına katılacağı söyleniyor. Şu anda pazarlıklar sürdürülmekteymiş ve kısa bir süre sonra Microsoft'un Pantech'le de bir anlaşma imzaladığını duyarsak, böyle bir haberi verirsek Teknoblog'da buna şaşırmamanızı öneririm. Bu şekilde Microsoft Android'den hem para elde ediyor hem de bu lisans anlaşması imzalayan şirketlerin Windows Phone tarafında da yapmış oldukları çeşitli yatırımlar var. Bu yatırımları da biraz da garanti altına alıyor diyebiliriz. Microsoft bir yandan Android üreticilerinin büyük bir kısmıyla anlaşma imzalarken bir yandan da başka bir Android üreticisiyle davalık durumda. Motorola ile patent yüzünden davalık olmuş durumda. Microsoft şu anda dava sürmekte ve ilginç olan şu, Google'da Motorola'yı satın almak üzere satın alma anlaşmasının bu satın alma işlemlerinin bu yılın ilk aylarında bitmesi bekleniyor. Hatta bugün verdiğimiz bir haber vardı. 13 Şubat tarihine kadar Avrupa Komisyonu'nun satın alma ile ilgili kararını, onay kararını vermesi gerekiyor ve Google'da bu onay kararının çıkacağından emin gibi gözüküyor. Bu satın alma gerçekleştirdikten sonra bakacağız artık Google Motorola Mobility'yi ne yapacak? Gerçekten biraz da Apple'laşmak için mi aldı yoksa Android cihaz üreticilerini Microsoft gibi korumak için mi aldı? Bunu görmüş olacağız ilerleyen zamanlarda, 2012'nin ilerleyen ayları içerisinde. Devam edelim başka bir konumuza, iPhone 4S ve iPad 2 ile ilgili. Biliyorsunuz iPhone, iPad cihaz sahipleri jailbreak'e ilgi gösteriyor. Ve şu anda iOS 5 içinde untethered, yani cihazı her seferinde başlatmak için bilgisayara bağlamayı ve jailbreak işlemini tekrarlatmayı gerek bıraktırmayan untethered jailbreak çözümü çıkmış durumda iOS 5 için. Ancak bu iOS 5 için çıkan jailbreak çözümü ne yazık ki iPad 2 ve iPhone 4S'i desteklemiyor. O cihazlarda Apple A5 işlemci var ve Apple bu A5 işlemcide resmi olmayan yazılımların yüklenmesini zorlaştıracak bir takım prosedürler uyguladı. Bu nedenle de yeni cihaz sahipleri jailbreak'ten istedikleri gibi faydalanamıyor. Ancak bu durumun artık çözüme kavuşacağı söyleniyordu. Geçtiğimiz pazartesi günü bir video yayınlamıştık Teknoblog'da. Bu videoda Pod 2 cihazı verilen bir iOS korsanı tarafından jailbreak edilmiş bir iPhone 4S'in gösterimi yapılmıştı. Direkt Cydia mağazası iPhone 4S'te gözükmekteydi. Bugün çıkan bir haber, Teknoblog'da yine yer verdik buna. Corona adı verilen bir jailbreak aracı iPhone 4S ve iPad 2 için çıkmak üzere. Açıklama iPhone Dev Team adı verilen iOS korsan grubundan geldi. Bu Corona adı verilen çözüm, jailbreak çözümü A5 işlemci taşıyan iPad 2 ve iPhone 4S'i hedefliyor. Bu korona ile birlikte kullanıcıların jailbreak işlemini rahatlıkla gerçekleştirebileceği bir kullanıcı arayüzü de sunulacak. Basit bir grafik arayüzü sunulacak ve bu sayede de cihaz sahipleri jailbreak işlemini gerçekleştirebilecek. Corona'nın iOS 5.0 ve iOS 5.0.1 sürümlerini desteklediği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Corona'nın ilerleyen zamanlarda da iOS 5 için hazır bulunan Red Snow adlı jailbreak aracına entegre edilmesi bekleniyor. Uzun vadeli beklenti bu şekilde. Bu araç bahsettiğimiz gibi çıkışının eli kulağında olduğu söyleniyor. Korona yayınlandığında da bu konuyla ilgili haberi Teknoblog'da buluyor olacaksınız. Bunu da belirtelim, size garantisini verelim. Yurt dışından haberler genellikle bu şekilde. Şimdi hem yurt dışını hem de yurt içini ilgilendiren yurt dışı ve yurt içi kaynaklı bir haber verelim ve Türkiye'ye biraz da geçiş yapalım. RIM'in BlackBerry Bolt 9900 cihazında biliyorsunuz NFC yongası var ve bu NFC yongası sayesinde hem mobil ödeme hem de içerik paylaşımı gibi işlevler gerçekleştirebiliyor. Aslında BlackBerry 7.1 yazılımı ile birlikte NFC desteğinin biraz daha aktif bir şekilde kullanılması bekleniyor BlackBerry Bolt 9900'de. Bu arada Turkcell'in BlackRim'in açıkladığı bir yenilik de bu Bolt 9900'de yer alan NFC yonga setinin cepte cüzdan Turkcell'in sahip olduğu mobil ödeme sistemi cepte cüzdan da kullanabileceğini müjdeliyor. Turkcell'in geçtiğimiz yaz aylarında tanıtmış olduğu bir cihaz var biliyorsunuz. Turkcell T20. Turkcell T20'de ne vardı? Android işletim sistemiyle çalışan bu cihazda aynı zamanda NFC yongası da var. Bu sayede Turkcell T20 sahipleri çeşitli yerlerde ödemelerini bu telefonları yardımıyla gerçekleştirebiliyordu. Geçtiğimiz Salı günü yapılan açıklama ile birlikte Turkcell Verim tarafından yapılan ortak açıklama ile birlikte NFC yongalı BlackBerry Bolt 9900 sahibi kullanıcıların da cepte cüzdan servisini kullanmaya başlayacağı duyuruldu. Cepte cüzdan servisi sayesinde Mastercard PayPass okuyucusuna sahip Türkiye genelindeki 60 bin civarındaki mağazadan, kafeden, restorandan veya perakende satış noktalarından alışveriş yapılabilecek. Kullanıcıların yapması gereken şey ne olacak? En yakın Turkcell müşteri Turkcell mağazasına gidecek. Orada cepte cüzdan servisine kayıt yaptıracak. Daha sonra bu kullanıcılara yeni bir sim kart verilecek ve ücretsiz Turkcell cepte cüzdan uygulamasının cihazlarına indirilmesi konusunda destek verecek. Bu arada kullanıcıların Mastercard kredi kartının detayları da alınacak ve bu detaylar tabii güvenli bir şekilde saklanıyor olacak. Ve bundan sonra BlackBerry Bolt 9900 kullanıcıları cihazlarını okuma istasyonlarına dokundurarak yaklaştırarak ödeme işlemlerini gerçekleştirecek. 35 liraya kadar olan ödemeler temassız bir şekilde yapılacak. Tabi bu miktar aşılırsa bundan sonra kullanıcıdan pin veya imza da istenecek. Bu şekilde konunun ayrıntıları bunu da belirtmiş olalım. Bu arada Visa'nın ilginç bir öngörüsü vardı. 2020 yılı itibariyle 2020 yılına gelindiğinde yapılan ödemelerin kredi kartı işlemlerinin yarısından fazlasının cep telefonları, akıllı telefonlar, mobil cihazlar üzerinden gerçekleşeceği şeklinde bir öngörüsü var kredi kartı şirketinin. Gerçekten İddialı bir öngörü ancak gerçeklik payı da var. Olmayacak diye bir şey yok. Bunu da belirtelim yeri gelmişken. Devam edelim. Turkcell'den Avaya geçelim. NFC destekli bir başka cihaza Galaxy Nexus'a geçelim. Bu arada Galaxy Tab 7.7'yi de unutmayalım. Samsung'un üretmiş olduğu iki cihaz. Galaxy Nexus Ice Cream Sandwich yüklü ilk Android cihazı diyebiliriz. Geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılmıştı ve Galaxy Tab 7.7'de IFA 2011 fuarında tanıtılmıştı, Berlin'deki fuarda. Şimdi Avea bu iki cihazı Türkiye'de piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta başında duyurusu yer almıştı Teknoblog'da. Bu cihazlar ilk 2-3 ay sadece Avea tarafından satılacak Türkiye'de ve sonrasında bilmiyorum artık başka operatörler de sunan bu başka mağazalarda da görür müyüz bilmiyorum. Galaxy Nexus'ta 4.6 inçlik bir ekran var. Bunun yanı sıra çift çekirdekli işlemci bulunuyor. Ice Cream Sandwich işletim sistemi bulunmakta. Samsung'un ürettiği bir cihaz. Ve oldukça beğenimizi kazanan bir cihazdı. İnceleme fırsatı bulduk. Yakında da bir incelemesini yapmayı planlıyoruz Galaxy Nexus'un. Bunu da haber verelim buradan. Bu cihaz çok yakında Android cihaz fanatikleriyle buluşmuş olacak. Bunun yanı sıra bir de Galaxy Tab 7.7 var. Az önce belirttiğim gibi Galaxy Tab 7.7'de Samsung'un Galaxy Android tablet serisi içerisinde yer alan cihazlardan bir tanesi. Samsung farklı ekran büyüklüklerinde herkese hitap edecek bir cihaz çıkarıyor. 7.7 de onlardan bir tanesi. Bu tablette Avea tarafından Türkiye'de sunulacak. Avea'nın üst profil cihaz konusundaki atakları devam ediyor. Galaxy Nexus ve Galaxy Tab'de iPhone 4 S'i de satmaya başlamıştı biliyorsunuz. Avea HTC'nin cihazını satmakta. Yani Turkcell ve Vodafone'da gördüğümüz o bereket Avea'da da görülmeye başlandı. Üst profil cihaz konusunda bunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Yine Turkcell'den bir haber vereceğiz. Yeni bir ürün haberi. Turkcell T11 piyasaya çıktı. Turkcell T11'i görmek biraz sürpriz oldu Turkcell T20'den sonra. Turkcell T10'un takipçisi gibi nitelendirilebilir. Turkcell T11 biraz daha giriş seviyesine hitap eden bir cihaz. Fiyatıyla da zaten bunu gösteriyor. Ancak Android'i herkesle buluşturması açısından Turkcell T11'in ideal olduğunu söyleyebiliriz ucuz fiyatıyla. 2.8 inçlik 320x240 çözünürlüklü bir ekran var. Dokunmatik ekran var Turkcell T11'de. Bunun yanı sıra 3.2 megapiksel kamera var. 256 GB RAM. 16 GB'a kadar kapasite desteği sunan bir microSD kart yuvası var. Wi-Fi, GPS gibi özellikler var. Bunun yanı sıra Turkcell bu cihazı 389 liralık peşin fiyatla sunmakta. Tabii çeşitli fiyat teklifleri de var, tarife teklifleri de var. Örneğin önce şunu söyleyeyim, 389 liralık fiyata 3 ay boyunca her yöne 250 dakika konuşma, 250 MB internet, mobil TV ve Turkcell Müzik'ten toplam 50 şarkı indirebilme hakkı dahil. Bunun yanı sıra 24 ay boyunca kullanılan tarife ek ayda 14 lira 90 kuruşluk ek ödemeyle de bu cihaza sahip olmak mümkün. Bu koşulda 3 ay boyunca ücretsiz 250 MB'lık internet bağlantısı da verilmekte. Bunun yanı sıra bir de ayda 27,5 liraya var bir teklif. 24 aylık taahhüt söz konusu bunda da. Bu teklifte de 24 ay boyunca her ay 250 MB'lık internet paketi de hediye edilmekte. Turkcell T11 bu şekilde ZTE işbirliğiyle üretilmiş Turkcell T11. Daha önceki cihazlarda Huawei'yi görmüştük. Bu sefer Turkcell ZTE ile bir işbirliğine gitmiş. Bu Turkcell T11'de de yine yakın alan iletişimi NFC desteği bulunmakta. Bunun yanı sıra cepte cüzdan uygulaması da yüklü gelmekte. Bu şekilde yine Turkcell'in öne çıkardığı yakın alan iletişimi teknolojileri kullanılmakta. Turkcell T11'i bulabilirsiniz Turkcell mağazalarında. Bunu da belirtmiş olalım. Türkiye'de piyasaya çıkan başka bir ürün haberini verelim sizlere. Ultrabook alanında yenilikler, girişimler, çıkan yeni ürünler malum. Yeni parti ürünler görmekteyiz. CES'te geçen hafta düzenlenen CES'te de yeni Ultrabook'lar görmüştük. Lenovo'nun da yeni Ultrabook'ları U310 ve U410'u görmüştük. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılan IdeaPad U300S sonunda Türkiye'ye ayak bastı. U300S geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye'de düzenlenen bir basın toplantısında da Türkiye'deki teknoloji medyası mensuplarıyla buluşmuştu. Biz de o etkinlikte yer almış ve IdeaPad U300S'i inceleme fırsatı bulmuştuk. Bu cihazda ne var? 13.3 inçlik ekran var. Intel Core i5, Core i5 işlemci var. 4 GB RAM, 128 GB kapasiteli bir SSD bulunmakta. 10 saniyeden kısa sürede açılıyormuş Lenovo'nun iddiasına göre bu cihaz ve pilde 8 saate kadar çalışma ömrü sunmaktaymış. Tasarım hoştu. Beğendiğimiz bir tasarım vardı. Lenovo U300S'in 1.32 kilogram ağırlığı var. 400 ile batarya ile birlikte geliyor bu cihaz. Bu cihazı da ilerleyen zamanlarda incelemeyi planlıyoruz. Teknoblog'da bir incelemesini görebilirsiniz. Lenovo IdeaPad U300S şu anda Vatan Bilgisayar'da satılmakta. KDV hariç fiyatı 1299 dolar. Yani 2800 lira civarında bir fiyata denk geliyor yanılmıyorsam. Doları 1085 liradan hesaplamıştım. Tabii bakmak gerekiyor güncel kurlara. Bu şekilde bir fiyatı var. Bu Ultrabook'u da bulabilirsiniz. Piyasada bu arada başka bir Ultrabook modelini Asus ZenBook UX31 modelinde inceledik. Technoblog.com bölü incelemeler sayfasına girerseniz üst sıralarda UX31'in incelemesinde görürsünüz. Performans açısından UX31'i beğendiğimizi söylemeliyiz. Tasarım açısından da MacBook Air'e fazlasıyla benziyor. Ancak bu bizi çok rahatsız etmedi. MacBook Air'in tasarımını zaten beğeniyoruz. Bu tasarımı Windows Ultrabook'larda da görmek aslında güzel. Farklı alternatif. Kullanıcıların her zaman yararınadır. Bunu söyleyebiliriz. O incelemeyi de bakabilirsiniz Teknoblog'da. Geldik bu haftaki podcast programımızın sonuna. Yine yaklaşık 55 dakika boyunca konuştuk, gevezelik yaptık. Bu hafta içerisinde meydana gelmiş olan önemli olayları uzun uzadıya sizlerle tartıştık. Pazartesi günü yine Teknoblog Haber Merkezi programımız olacak. Yine bu saydıklarımızın içerisinde seçeceğimiz 3-4 haberi biraz da görüntülü şekilde, biraz da üstünden geçerek inceleyeceğiz. Farklı bir şekilde inceleyeceğiz, anlatacağız sizlere. Bu arada haftanın ürünü köşesini bu haftadan itibaren yeniden yapmaya başlarız sanıyorum. CES 2012 yılbaşı vesaire derken o köşeyi biraz aksattık. Ona da tekrar giriş yapalım. Bu arada Facebook ve Twitter hesaplarımızı takip etmenizi öneririm, rica edeyim. Facebook.com/teknoblog ve Twitter.com/teknoblog takiplerinizi bekliyor. Google Plus'ta da Teknoblog yazarsanız, sayfamızı görürseniz o sayfada takiplerinizi bekliyor. Her ne kadar Facebook ve Twitter kadar aktif paylaşım yapmasak da orada da bu podcast programlarının yenilerini, duyurularını, bunun yanı sıra yeni ürün inceleme duyurularımızı paylaşıyoruz. Google Plus'ı da aktif olarak daha fazla aktif bir şekilde kullanmayı da umut ediyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra inceleme videolarımızı, özel program videolarımızı, yani bizim tarafımızdan, Teknoblog tarafından hazırlanan videoları teknoblog.tv adresinde bulabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Ve bu programı da, bu haftaki programı da kapatayım. Ben Sabri Küstür. İyi bir hafta sonu geçirmenizi ümit ediyorum. Pazartesi günü Haber Merkezi programında görüşeceğiz. Bunun yanı sıra gelecek hafta bir aksilik olmazsa yine Teknoblog Podcast karşınızda olacak. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle ve iyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.